Merhabalar. Bugün podcast, Sarkaç Podcast için bir araya geldik. Burada üç farklı disiplinden üç farklı değerli insan var. Ben de bu arada kendime değerli demiş oluyorum ama kusura bakmayın
Değerlisiniz
lütfen.
elbette.
Sözün gelişi öyle geldi. Bilge Selçuk hocam var. Önder Ergönül hocam var. Her ikisi de Koç Üniversitesi öğretim üyeleri. Ben de Ayhan Kaya, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesiyim. İsterseniz dinleyicilerimiz için önce kendimizi çok kısaca tanıtarak başlayalım. Ondan sonra da göç konusunda bu farklı disiplinlerden biraz da aslında disiplinler üstü, disiplinler ötesi bir yaklaşım geliştirerek Türkiye'de ve dünyada göç konusuna birlikte bakalım. Bilgi Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Kısaca kendinizi ve göç ile olan bağlantınızı bizlerle paylaşın. Sonra da Önder Hocam'a dönelim.
Teşekkürler Ayhan Hocam. Ben ODTÜ psikoloji mezunuyum. Yüksek lisansımı da ODTÜ'den aldım. Daha sonra doktora çalışmalarım için Avustralya'ya gittim, Melbourne Üniversitesi'ne. Ve doktora araştırmamda çocukların sosyal bilişsel becerilerini ve bunlara etki eden ebeveynlik ve biyolojik mekanizmaları inceledim. Fakat bunu sadece Avustralya'daki çocuklarla yapmadım, bu incelemeyi. Aynı zamanda Avustralya'da yaşayan Türk göçmen çocuklarla yaptım. Ve benzerlikler, farklılıklar hem sonuçlarda hem de gelişimsel sonuçlara yol açan bu mekanizmalarda etki eden unsurlardaki süreçleri inceledim. Türkiye'ye döndükten sonra da benzer araştırmaları Almanya'da, Hollanda'da yaşayan Türk çocuklarla yaptım. Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen çocuklarla, farklı travmalara maruz kalan çocuklarla benzer süreçleri inceledim. Son olarak da Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çatışma ve yoksulluk travmalarına maruz kalan çocuklardaki psikolojik sağlığı ve gelişimsel süreçleri inceledim araştırmalarımda. 15 yıldır Koç Üniversitesi'nde bu tür araştırmalar yapıyorum. Buna gelişimsel psikoloji diyoruz. Hem çocukların, gençlerin gelişimsel özelliklerini hem buna etki eden unsurları anlamayı amaçlıyor bu alan.
Çok güzel. Evet Önder Hocam.
Evet, ben de 1989 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra enfeksiyon hastalıkları ihtisası yaptım ve aynı zamanda Harvard School of Public Health'te epidemiyoloji master'ı yaptım. Klinisyenim aslında ama epidemiyolojik açıdan, yani hastalıkların ortaya çıkması, gelişimi, süreçleri benim asıl ilgi alanım, çalışma alanım. Özellikle de yeni enfeksiyonlar diye söyleyebileceğimiz emerging infections benim için önemli bir alan. Burada çalışıyorum daha çok. Yeni ortaya çıkan, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yeni enfeksiyonların nasıl gelişebileceği, bunların yayılım dinamikleri hem matematiksel hem klinik açıdan birleştirdiğim bir alan. Ve bu anlamda da göç tabii ki oldukça önemli oluyor. Nerede, ne zaman, nasıl bir enfeksiyon ortaya çıkabilir? Nasıl yayılabilir toplumda? Kimleri etkileyebilir? Bunlar da benim ilgi alanlarım içerisine giriyor.
Peki, ben de isterseniz biraz da kendimden bahsedeyim. Benim göç ile olan ilgim doktora yıllarında Almanya'daki, Berlin'deki Türkiye kökenli genç insan gruplarıyla çalışmalarım da başladı. Özellikle işçi sınıfı kökenli gençlerin Kreuzberg'te diasporik kimliği nasıl geliştirdikleri konusuyla ilgilenmeye başladım. Daha sonra bizim meşhur bir Eurotürkler çalışması vardır, Ferhat Kentel'le yaptığım. 2005-2008 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika'da, daha sonra ben Hollanda'yı da kattım. Orada çok geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve yine özellikle Türkiye kökenli insanların diasporada nasıl kimlik geliştirdikleri konusuyla ilgilendik. Bu arada Türkiye'ye de döndükten sonra doktora yılların ardından Türkiye'deki Çerkez diasporası konusuyla yoğun olarak ilgilendim. Akabinde biraz önce Bilgi Hoca'nın da ifade ettiği bu zorunlu göç konusunda bir takım çalışmalarımız oldu. Mersin, Diyarbakır ve İstanbul özelinde. Daha sonra da Suriyelilerle birlikte tabii ki ilgi biraz da oraya kaymakla birlikte biraz Suriyeliler konusunda, Suriyelilerin entegrasyonu konusunda çalışmalarımız oldu. Son dönemde de biraz hep ben Türkiye Avrupa gidip geldiğim için son dönemde de biraz Avrupa'da özellikle İslamofobiya ve göç karşıtlığı üzerinden giderek yaygınlaşan popülist anlayışı, popülist akımları anlamaya çalıştım. Dolayısıyla da bizim çalışmalarımız bu yönde. İsterseniz başlayalım. Şimdi Türkiye denildiğinde özellikle son yıllarda Suriyeliler konusu çok fazlasıyla gündemde olan bir konu. Ama sadece Suriyeliler ile değil, Türkiye denildiğinde aslında Türkiye'nin bütün tarihi boyunca Osmanlı'dan bu yana, Cumhuriyet dönemi de dahil olmak üzere, aslında göç ile çok fazla haşır neşir olan bir ülke burası, bir evet. Coğrafya burası. Biraz önce Bilge Hocam'ın aslında satır aralarında söylediği kendisinin çalışmaları Almanya'da, Avustralya'da, evet. belki de Türkiye kökenli insanlarla yaptığı öyle. Çalışmalar şeklinde başlıyor ve daha sonra bu bilgiyi Türkiye'ye akıyor bir anlamda. Türkiye'deki evet. Son dönemde sayıları hızla artan farklı coğrafyalardan gelen insanlarla çalışmalarını yürütüyor. Bugün hakikaten bakıldığında dünyada en çok mülteci barındıran ülke Türkiye. 4 milyon civarında bir sayıdan bahsediyoruz. Her ne kadar sayıları böyle istatistiki olarak vermek göç konusunda özellikle göçün güvenlikleştirilmesi, göçün istatistikleştirilmesi gibi benim çok eleştirel olduğum bir takım yönlere doğru bizi evet. Götürse de ama bu rakamları da vermemiz gerekiyor. Hı hı. Özellikle uluslararası ortamlarda bu rakamların bilinir olması Türkiye'den bilim dünyasında göç konusunda çıkacak olan bilginin çok değerli bir bilgi olduğunu gösteren bir gösterge. Dolayısıyla bugün itibariyle bakıldığı zaman belki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada en çok sayıda mültecinin hareketlilik halinde olduğu bir dönem bu dönem. Bu dönem yine öyle bir dönem ki mülteci hareketliliği ile birlikte dünyada mülteci karşıtı, göçmen karşıtı bir siyasal iklimin de hakim olduğu bir dönem. Popülizmin Avrupa'da özellikle giderek yükseldiği bir dönem. Şimdi bu arka plan içerisinden baktığımız zaman özellikle göçmenler açısından içinde bulundukları yeni coğrafyada, yeni kültürel dokuda, yeni siyasal, toplumsal, ekonomik dokuda en fazla onların gündelik hayatlarında onları ilgilendiren konuların başında sağlık geliyor. Çünkü bizim de yaptığımız çalışmalarda, sosyal bilimlerden gelen insanlar olarak yaptığımız çalışmalarda özellikle entegrasyon konusunda göçmenlerin geldikleri ilk gün itibariyle en fazla muhatap oldukları temel sorunların başında sağlık sorunları, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi. İsterseniz buradan başlayalım. Daha sonra göçün farklı veçelerine gidebiliriz. Önder Hocam isterseniz sizle başlayalım.
Evet tabii sağlık deyince aslında bedensel ve ruhsal iyilik hali hatta toplumsal diye Dünya Sağlık Örgütü 1945'ten sonra tanımladığı bir tanımlama ve daha sonra geliştirdi tabii Almata Deklarasyonu falanla. Ama ben tabii çok teknik bir alandan isterseniz fiziksel kısmından gideyim ilk başta. Şimdi göçmen geleceği zaman özellikle Türkiye'de dahil Avrupa'da daha fazla olmak üzere işte bize acaba yeni ne enfeksiyonlar getirecek bu kişiler? Bu soru sıkça sorulur. Bu biz ne bileyim benim mesela enfeksiyon hastalıkları uzmanım duyan uçak seyahatinde yanımdaki kişi de sorar. Komşu da sorar. Diğer branştan meslektaşlar sorar hatta öyle söyleyeyim. Hocam işte acaba bize bu göçmenler geliyor bize ne gibi kötülükleri olacak gibi bir algı var.
Korku değil mi?
Korku.
Korku üzerinde. Yani
tehdit. Tehdit. Evet, tehdit evet. var. Şimdi peki durum ne gerçekten? Hakikaten getirdiler mi? Şimdi Türkiye dediğiniz gibi çok sayıda göçmene maruz kaldı. Belki tarihsel açıdan bakarsak en yüksek sayıda göçmen diyebiliriz herhalde. Evet. İsveç, önce Avrupalıların korkularından bahsedeyim. Mesela bir İsviçre'de göçmenler geleceği zaman Orta Doğu'dan herhangi Suriye'de şart değil herhangi bir yerden önce bunları alıyorlar, karantinaya sokuyorlar, her türlü örnekleri alıyorlar, mikrobiyolojik ve kolay kolay da oradan çıkarmıyorlar. Hatta Türklere de bu muamele yapılıyor zaman zaman. Şimdi bizim resmen işte bir ne diyelim flux denen böyle büyük bir kitlesel bir geçiş oldu sınırlardan 2011'den sonra 11, 12, 13 yıllarında. Evet. Ve önce kamplar kuruldu tabii ki, göçmen kampları. Biz şimdi bütün buradaki verilere iyi kötü hakimiz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iyi bir iş yaptı bana sorarsanız. Hani ben bizzat içinde görevli değildim ama bir epidemiyolog gözüyle daha önce pek çok salgına, uluslararası salgına katılmış, Dünya Sağlık Örgütü'nün gönderdiği bir insan olarak uzaktan incelediğimde hiç de fena değil aslına bakarsanız. Yani eldeki imkanlar. Ben çünkü 2005'te Tsunami'ye gönderdi beni Dünya Sağlık Örgütü. İşte 2009'da Tacikistan'a yine salgın çıktı, gönderdi. Şimdi burada en çok korkulan, somut olarak gelen net bir şey leşmanya denilen şark çıbanıdır mesela. Bu bariz olarak arttı, bunu söyleyebiliriz. Bunu getirdi Suriyeli göçmenler. Şark çıbanı leşmanya tropicalis zaten Urfa, Gaziantep, işte güney sınırlarında vardır. Yani yaşı 50'yi 60'ı geçen kişilerin 60-70 diyeyim hatta geçen kişilerin yüzünde böyle görürsünüz bir lezyon. Onu bakınca biz anlarız. Zamanında Tatarcığın soktuğu işte kalan bir izdir o. O hastalıktan. Büyük ölçüde sınırlanmıştı Türkiye'de. Azalmıştı ama Suriyeli göçmenlerle net olarak bu arttı. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında korkulan böyle bir takım kanamalı ateşlerden çok korkulur. İşte Ebola mümkün değildi zaten coğrafi olarak ya da dengue fever denen. Mesela Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi bunlar olmadı. Çünkü bunlar saçmaydı. Çünkü zaten Suriye'de yoktu. Burada temel bakış açısı şu. Birleşik kaplar gibi düşünürsek Suriye'de ne vardı ki getirecekti bize? Ve Türkiye'nin epidemiyolojisinden farklı mıydı acaba? Hani bir iki kap şeyi düşünürsek. Bazı oranları aslında ilginç bir bilgi de şu, hiç de kötü değil Suriye'nin. Yani Suriye'de kriz öncesi dönemde bir şekilde sağlık hizmetlerini ucuz yollu olarak iyi kötü yaptıklarını anlıyoruz sistematik açıdan. Hani sanıldığı gibi oradan müthiş böyle birden mikroplar yola dökülmüş üstümüze doğru geliyor tablosu yok aslında. Mesela tüberküloz. Bir başka şey, tüberküloz en çok korktuğumuz etkilerden bir tanesi. Suriye'deki tüberküloz oranıyla, rakamıyla Türkiye ortalaması karşılaştığında çok büyük bir fark yoktu. Müthiş bir artış olduğunu söyleyemiyoruz şu anda da. Biz bunu İstanbul ölçeğinde haritalandırarak izlemeye çalışıyoruz göçmenleri. Tabii göçmenlere ulaşmak kolay değil, kayıt altına almak zor. Ama çok şaşırtıcı yüksek rakamlı olduğunu söyleyemeyiz şu anda. Çünkü Türkiye'de de zaten yaygın olan belli bir oranda yaygın olduğu için sınıfsal bir şey. Yani yoksullukla şeyle ilişkili bir hastalık.
O zaman sizin söylediklerinizden şu net çıkarımı yapabilir miyiz? Epidemik konusunda bir tek gözle görülebilir nitelikte şark çıbanı
arttı.
Artışı söz konusu.
Birkaç şey daha ekleyeyim. Mesela en çok korktuğumuz çocuk felciydi. Bir de aşıyla önlenebilir hastalıklar diyelim. Şimdi aşılama sisteminin Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına bakarsak kriz öncesi dönemde Suriye'de hiç de fena olmadığını anlıyoruz. Ama bir dönem yapamadılar tabii ki aşılama. Dolayısıyla kızamık salgınları oldu bir başka şey. Oradan gelen, geldiği düşünülen yer yer belli illerimizde kızamık sayısında artış oldu. Çocuklarda görülen, büyüklerde olan. Onu da söyleyebiliriz. Ama mesela en çok korktuğumuz Türkiye'nin eradike etti, elimine etti, yok etti çocuk felci gibi çok da korkutucu olan hastalıkların yeniden olması. Bu görülmedi aslında resmi rakamlarımıza göre. Suriye'de görüldüğünü biliyoruz çocuk felcinin aşılamaların engellenmesi ama Türkiye'de yansıdığını görmüyoruz.
Peki bir de benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi son dönemde kamuoyunda aşıya karşı, aşılamaya karşı bir genel nasıl diyelim
kaygı
aşılamama konusunda bir istencin belirdiğini görüyoruz. Bunun göçle herhangi bir alakası var mı? Yoksa bu dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz son dönemdeki trendlerden bir tanesi mi?
Bu tabii yani daha böyle ben aslında biraz kötü gelebilir ama yarı cahil diyebileceğimiz bir kesim. Yani eğitimli olan tamamen eğitimsizler değil ama belli bir eğitimi olan. Ama onun ötesine daha ne arayış içinde olan bir kesimin alıcı olduğu bir durum aşı karşıtlığı. Bunu genel olarak söyleyebilir. Bu Türkiye'de aslında az bile aslında. Şimdi şey yapmayalım, evet, akıllara evet, düşürmeyelim ama mesela Hollanda'da çok fazla, kuzey ülkelerinde.
İngiltere'de
buralarda tabii. İngiltere'de o ünlü bir ün peşinde koşan Wakefield isimindeki bir doktor yüzünden oldu birçok şey. Amerika'da özellikle bu dini grupların filan falan onların şey yapması sonucu. Türkiye'de de daha çok böyle işte A plus denilen.
Evet. Yani sebebi bilinmeyen her şey aslında insanlarda kaygı yaratıyor. Ve kendilerine verilen açıklamalardan tatmin olmadıkları zaman kendileri mantıklı açıklamalar üretmeye çalışıyorlar. Otizm mesela en başta gelen
motosikleroz, otizm.
Evet, durumlardan biri. Yani çocuğunun otizm tanısı almasının 3 yaş civarına gelmesini işte belli o yaş civarında olduğu belli aşılara bağlıyorlar. Halbuki aslında tıbbi olarak böyle bir sebep sonuç ilişkisi yok.
Kurur. Evet, evet. Evet. Kızamık da o nedenle öyle bağlanmıştı.
Kızamık da öyle. Galiba
kızamık aşısı yaptıranlarda otizm gelişti düşüncesiyle.
Aşısı için de aynı şey söyleniyor. Peki Önder Bey, sizin demin söylediğiniz bu şark çıbanı ve diğer hastalıklar, mesela en başta söylediğiniz psikolojik sağlıkla fiziksel sağlık birbirinden aslında çok da ayrılmaz dedik. Mesela Suriye'deki nüfusa baktığımızda bu hastalıkların oranının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Evet. Ama işte buradaki Suriyeli göçmen nüfusunda daha yüksek. Birinci sebebi aşılamanın olmaması. İkinci sebebi de çok büyük bir travma yaşıyorlar. Hem buraya gelmeden önce yaşıyorlar, hem de tabii göçün ya da işte iltica etmenin, sığınmacılık başvurusu yapmanın hepsi başlı başına çok büyük bir psikolojik travma. Bu da bağışıklık sistemini düşürüyor. Evet. Değil mi? Buna bağlı olarak bazı hastalıkların artıyor olması mümkün mü? Yani psikosomatik hastalıklar diyoruz. Sağlık bir bütün olarak ele alınmalı ve psikolojik sıkıntılara dair, güçlüklere dair bildirimde bulunmaya çekiniyorlar ama çünkü bu çok önemli ön yargılar zaten gittikleri toplumda barındırıyor. Fiziksel problemleri, tabii, hastalıkları daha rahat söyleyebiliyorlar.
Tabii şimdi aslında Sağlık Bakanlığı UNICEF'in de desteğiyle iyi bir aşılama programı yaptı. Yani bu göçmen kampları dahil, kamptan sonra zaten büyük bir infiltrasyon var aslında ülkeye. Türkiye'nin özel yapısı da bu. Yani kamplarda mesela Almanlar, benim anladığım kadarıyla Alman meslektaşlarım anlattı, kamplarda tuttular. Ve kontrol altına tuttular Almanlar. Bıraktılarsa da kontrollü bıraktılar. Ama Türkiye'de rakamlara bakarsam, sizler daha iyi biliyorsunuzdur belki, oradan kamplardan bir kontrolsüz yayılım var. İstanbul mesela çekti birçok şeyi. Şimdi o süreçte aslında aşılama çok iyi yapıldı bence. Yani ve yakaladılar, yaptılar bunu çok büyük bir özveriyle. Çok yansımasa da, bilinmese de. Keşke bilinse, Türkiye açısından gurur duyulacak bir şey aslında bu. Ama daha sonra dediğiniz, Bilge Hanım'ın söylediği şey çok doğru. Yani örneğin İstanbul'un neresinde yaşıyor bu insanlar? Yani aslında o sınıfsal problem burada devam etti. Kaldı ki ben bir de şöyle bakarım biraz epidemiyoloji kafasıyla. Göçen daha sağlıklıdır kalandan belki de. Çünkü hareket edebiliyor. Yani biz buna şey deriz epidemiyolojide, sağlıklı işçi etkisi. Mesela limanda çalışan işçi daha sağlıklı. Seçilmiştir yani. Yani göçen insanlar seçilmiş olabilirler. Rakam yine veremem ama hareket ettiğine göre, gidecek mecali olduğuna göre hani bir yerlere, bunlar daha sağlıklı olabilirler en azından bedensel olarak. Yani çünkü hiç şey olmayan gidemez zaten, kalır. Mecali olmuyor. Ama buna rağmen işsizlik ya da işte yapacağını bilememe filan gibi nedenlerle İstanbul'un varoşlarında bu insanlar çok daha kötü koşullara kalabilirler. Yani bizimle kaldıkları zaman orada yaşamakta olan yine aynı Türkiye'de olan yoksul sınıfların kaderiyle birlikte belki daha kötüsünü ortak yaşıyorlar aslında. Biz bunu enfeksiyon hastalıktan görebiliyoruz net bir şekilde. Nedir bu? Tüberküloz mesela. Yani biz belli yerlerde, Bağcılar'da, Esenler'de, kıyıda köşede kalmış hiçbir işte ulaşım, iletişim olmadığından sağlığa ulaşamayan kimselerde daha fazla büyük hastalıklar görebiliyoruz. Birbirlerine bulaştırabiliyorlar. HIV yine aynı şekilde, HIV, tüberküloz, diğer hepatit B, C gibi hastalıklar, bu tür hastalıkları orada yine görebiliyoruz. Ortak kaderi yaşamaya oradan aslında devam ediyorlar.
Evet. Yani bu hareket edebilenlerin aslında daha güçlü, daha dayanıklı olduğu da tabii bir düşünce ama şöyle de düşünemez miyiz acaba? Daha fazla travmaya maruz kalan ve gitmek zorunda olan aslında bilmediği ve çok belirsizliklerle dolu bir ülkeye göç ediyor. O süreci göze almak zorunda kalıyor.
İsterseniz onun cevabını siz verin. çünkü sizin çalışmalarınız özellikle gelişimsel psikoloji çocuklar üzerinde, gençler üzerinde yaptığınız çalışmalar. Şimdi Önder Hocam'ın tabii sağlık açısından söylediği şeyler, ben de bir sosyal bilimci olarak, sosyal antropolog olarak kendisiyle hemfikir olduğumu söyleyebilirim ama sizin müdahalenizin de çok doğru yanları var. Ben de göç konusuna, göçmenlere aslında onlardan statik durumda olan insanlar olarak kendimizi varsayarsak, ki öyle değiliz biliyorum ama varsayalım ki yerli topluluklarız ve bulunduğumuz coğrafyadan pek de sağa sola gitmiyoruz. Aslında göçmenlerden öğreneceğimiz çok şey var. Onların bize katacağı çok şey var. Özellikle George Simmel'in 20. yüzyılın başlarında, Alman sosyoloğu Simmel'in kullandığı yabancı kavramı, stranger kavramı, bugün gelen, yarın da kalacak olan insan için söylenilen bir şeydir. Öteki ya da yabancı aslında objektiftir. Bizim edimlerimize karşı sürekli feedback verir. İyi şeyler yapıyor isek onu olumlu anlamda yanıtlar. Kötü şeyler yapıyor isek ona karşı direnç geliştirir, onu eleştirir. Ve dolayısıyla aslında öteki yerli toplulukların aynasıdır. Öteki her zaman ihtiyaç duyulandır aslında. Ötekinin olmadığı yerlerde aynılıktan bahsedilir. O da bizi aslında körertir. O da bizi dinamizmden sürekli uzaklaştırır. Yani bütün meseleyi biz sosyal bilimlerde bu aynı olmak veya olmamak üzerinde. Yani bir mass toplumu, bir kitle toplumu olmak veya olmamak üzerine kurmaya çalışırız. Göçmenler de aslında sürekli bize ayna tutan insanlar gibi anlamaya çalışırım ben, en azından kendi çalışmalarımda. Sizin çalışmalarınızda gelişimsel psikoloji dediniz.
Evet.
Türkiye'de bugün baktığımız zaman, sadece Suriyelileri düşündüğümüz zaman, yaklaşık 1 milyon civarında bir genç çocuk nüfustan bahsediyoruz. Eğitim ihtiyaçları var. Gündelik hayatta İstanbul'un varoşları diyelim, örnek olarak o dile geldiği için, oralarda yaşayan, yaşamak zorunda olan, zaman zaman ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için okula gönderilmeyip çalışmak zorunda olan, işçi olarak çalışmak zorunda olan çok sayıda insan var. Bir taraftan da özellikle son dönemde yapılan çalışmalarda, araştırmalarda veya kamuoyundaki tartışmalarda sürekli gençler açısından bakıldığı zaman onları yine bir tehdit olarak bizim önümüze sunan, bu çocuklarla ilgilenilmezse, bu çocukların ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları giderilmezse ileride başımıza, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bela olarak çıkabilirler şeklinde. Tabii ben kişisel olarak bu tür korkulara
ya da mafya olur.
Ya da mafya olur, evet.
Suriye mafyası ne zaman olacak?
Tabii yani. biraz bunlar üzerinden baktığımız zaman bu insanların psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda neler söyleyebiliriz? Çünkü sağlık konusu o kadar önemli ki, ben de bir yani sadece dışarıdan sosyal bilimci olarak baktığımız zaman özellikle son dönemde Suriyeliler konusunda giderek artan bir yabancı düşmanlığı, giderek artan bir ırkçı, giderek artan bir ötekileştirme çabalarının olduğunu görüyorum. Ve yine baktığımız zaman da, yine sosyal medyadan özellikle takip ettiğimizde, sağlık konusundaki karşılaşma anlarında edinilen bilginin sosyal medyaya ve medyaya aktarımı çok problemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Mesela çok sıklıkla duyuyoruz. İşte hastanelerde Suriyelilere ayrıcalık tanındığı şeklinde bir algı var. Ve bu algı da yine tabii ki sağlık hizmetleri konusunda belki beklediğini alamayan yerli insanların Suriyelileri bir günah keçisi haline dönüştürdüklerine tanık oluyoruz. Yani bunun ne kadar gerçek olup olmadığı konusunda benim son dönemde biraz düşünmeye başladım. Doğru olmadığını düşünüyorum, biliyorum. Ama belli ki insanların kendi ilişkin başka sorunları var. Travmalar yaşıyoruz. Hepimiz evet. travmalar yaşıyoruz evet. değil mi? 2016'da büyük bir travma yaşadık. Ondan evet. öncesinde yüzlerce insanın terör nedeniyle katledildiğini, IŞİD evet. nedeniyle katledildiğini vesaire. Evet. Biraz belki bunlar üzerinden evet. giderek çoğunluk toplumunun yaşadığı travmalar, bir de bunun üzerine Suriyelilerin kendi yaşadıkları travmalar üzerinden baktığımız zaman neler söyleyebiliriz hocam psikoloji disiplini evet. içerisinden?
Yani Türkiye sizin de söylediğiniz gibi Ayhan Hocam zaten büyük psikolojik travmaların yaşandığı bir ülke. Ve psikolojide uzun süreli yoksulluk kendi başına bir psikolojik travma olarak adlandırılır. Şimdi demin Önder Hocam'ın söylediğinden başlayayım. Hareketlilik evet hı hı. bir daha dayanıklı ve dirençli olma iması taşıyor. Çok haklısınız. Katılıyorum size. Fakat Türkiye'deki hem kamp içi artık kamplar çok da kalmadı galiba. Kapatıldı.
Evet,
kapatılıyor. Ve kamp içi ve kamp dışı diye fakat 2017'de AFAD'ın Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın yayınladığı rapora baktığımız zaman şimdi oradaki nüfusun eğitim düzeyi ve mesleklerine baktığımız zaman görüyoruz ki sosyoekonomik olarak müthiş dezavantajlı bir grup. Yani okuryazarlığa baktığımız zaman 16 yaş ve üzeri için eğitim durumu %23'ü okuryazar değil. %15'i sadece okuryazar, %26'sı ilkokul mezunu. Yani burada çok büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Okuma yazmayı zar zor bilen, belki ilkokul mezunu olan ve sadece %8,5'u üniversite ve üzeri bir eğitime sahip. Mesleklerine baktığımız zaman hiçbir mesleği olmayanlar %79. El işçiliği gibi mesleklere sahip olanlar %25'lerde, o civarlarda. Yani hem yoksulluk çeken hem eğitim düzeyi çok düşük. Dolayısıyla hayatta en önemli şey hayatta kalmak. Hı-hı. Survival, yaşama tutunmak. Şimdi bu olmadıktan sonra geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Zaten geri kalan şey söz konusu değil. Dolayısıyla yeni geldikleri topraklarda yapmak istedikleri hem kendilerinin hayatta kalmaları hem de çocuklarının, ailelerinin hayatta kalmaları ve dolayısıyla da yani şimdi psikolojik sağlığa geldiğimiz zaman fiziksel sağlıktan farklı olarak yaşadıkları zorlukları, kaygı, ağır depresyon, belirsizliğin getirdiği travmalar, bütün bunları saklama eğilimindeler. Sizin söylediğiniz gibi aslında hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte AFAD'ın yaptığı çalışmalar, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı, Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar istatistik, bize istatistiki bilgi verme konusunda oldukça iyi. Ama psikolojik durum söz konusu olduğunda bu yine yeterli değil. Neden? Çünkü zaten eğitimleri yok, zaten meslekleri yok ve bir meslek edinmek, çalışmak istiyorlar. Ama ağır anksiyete bozukluğu yaşayan, panik atak yaşayan ya da ağır depresyon geçiren bir genci ya da anne babayı, yetişkini kimse işe almaz. Yani toplumdaki en büyük etiketleme psikiyatrik bozukluklara dairdir. Yani hı-hı. psikolojik güçlüklere dairdir. Dolayısıyla herkes, kadınlar ve erkekler farklı farklı. Erkekler daha çok depresyon ve kaygı gibi kendi cinsiyetleriyle özdeşleştirmedikleri hı-hı. ve toplumda küçümsenmelerine sebep olabilecek psikolojik güçlükleri saklama eğilimindedirler. Kadınlar da tam tersi, işte öfke kontrolü, agresyon gibi kendilerini de ayıplanacak sonuçları örtme eğilimindedirler. Ama her iki grupta da, kadınlarda, erkeklerde, gençlerde, yetişkinlerde her türlü psikolojik bozukluğun hem sıklığını hem şiddetini saklama eğilimi var. Hı hı. Ve bu çocukları için de öyle. Yani rakamlara, yine sizin de söylediğiniz gibi rakamlar önemli. Çünkü psikolojide önemli olan, yani bizim yapmaya çalıştığımız şey şudur. Önce bir durumu tespit etmek, anlamak, açıklamak. Sonra mümkünse kontrol etmek. değiştirmek ve önüne geçebilmek. Tıpta olduğu gibi. Aslında bunun için rakamlar bizim için önemlidir. Ve ben buraya gelmeden önce bilgimi tazelemek için işte 2016, 17, 18'de yayınlanmış psikiyatri ya da klinik psikoloji araştırmalarına baktım. Hepsi her yaş grubu için çocuklar, gençler ve yetişkinlerdi. Diğer gruplara, diğer risk gruplarına göre daha yüksek düzeyde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, enuresis dediğimiz alta kaçırma, yani yaşına uygun olmayan şekilde idrar tutamama, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları rapor ediyor. Ama demin söylediğim gibi yani stigmatizasyon, etiketleme ve bunun sebep olduğu dışlanmadan korktukları için aslında yaşanılanın çok daha altında bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çevre, insan çevreden etkilenir. Yani hepimiz bir çevrede yaşıyoruz. Ve organizmanın tolere edebileceği normal sınırlar vardır. Yani siz daha iyi bilirsiniz Önder Hocam rakamları. Mesela çok kuvvetli bir ses kulağınızı rahatsız eder. Ama bir bomba patladığında işte sağır olursunuz. Sağır olursunuz. Ya da aynı şekilde lif kopması. Yani belli bir travmaya maruz kaldığınızda kaslarınız ağrıyabilir ama daha şiddetlisine maruz kaldığınızda lifiniz kopar. Şimdi psikolojik problemlere ya da psikiyatrik problemlere de aynı şekilde bakmak lazım. Yani kişinin tolere edebileceği yüksek sınırlar vardır, yüksek şiddetler vardır. Fakat hem süre olarak hem şiddet olarak onun ötesine geçtiği zaman artık organizmanın dayanma gücünü bunlar aşmıştır. Ve dolayısıyla ister istemez bu da bir adaptasyondur. Yani kişinin depresyon hissetmesi, kaygı hissetmesi hepsi adaptasyondur. Hayati öneme sahiptir. Elbette ki belirsizliklerin olduğu, tehdit unsurları taşıyan bir yaşam süreci, bu göç olabilir ya da yeni gidilen ülkedeki yaşam koşulları olabilir. Elbette ki kişinin anksiyete hissetmesine, kaygı bozuklukları yaşamasına sebep olur. Depresyon yaşaması da gayet normaldir aslında. Ama işte bütün bu hizmetlerin bunun düzeltilebilmesi için önce fark edilmesi lazım. Fakat fark edilmesi için diğer işte şark çıbanından ya da kızamıktan ya da kulak zarımızın patlamış olması ya da lifimizin kopmasından farklı olarak maalesef bunun fark edilmesi kişinin kendi bildirimine bağlıdır. Ve kişiler bunu saklama eğilimindeler. Sadece kendileri için değil, çocukları için de. Çünkü çocuklar okula gidecekler. Kendi yetişkinlerden farklı olarak toplumla entegre olacaklar ve orada yaşamaları söz konusu. Yeni bir çevreye girecekler ve çocukların zaten tehdit olarak algılanıyorlar. Psikolojide böyle araştırmalar vardır. İç grup, dış grup araştırmaları. Kimi kendimizden görüyoruz, kimi kendimizden görmüyoruz. Benzerlik karşımızdaki kişinin kişiyi iç grubumuza yakın olarak algılamamıza sebep olur mu? Bu benzerlik midir yoksa başka bir unsur mudur? Mesela Suriyelilerle biz aslında çok benzeriz. Dinimiz benziyor, fiziksel özelliklerimiz benziyor. Bir Suriyeli, bu araştırmaları yaptık geçtiğimiz 3 sene içinde çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarında, Koç Üniversitesi'nde. Hem çocuklarla yaptık 8-13 yaş arası hem de genç yetişkinlerle yaptık 20-35-36 yaş arası. Fiziksel olarak ayrıştırmak mümkün değil. Çoğu zaman fotoğrafları gösterdiğimiz zaman isimlerinden ayrıştırmak mümkün değil. Ama fotoğraftaki kişinin Suriyeli ya da Türk olduğunu söylediğiniz zaman onlara hem çocukların hem yetişkinlerin duydukları empati azalıyor. Onların düşüncelerini, duygularını anlamakta büyük güçlük yaşıyoruz. Ve onları kendimize bunu da sorduk. Benzerlik algısını da sorduk. Yani benzer olarak algıladığımız halde onlara empati duymuyoruz. Onların duygularını, düşüncelerini anlamakta büyük güçlük yaşıyoruz. Ve bunun sebepleri ne olabilir diye başka bir araştırma yaptığımızda da tehdit algısı. ortaya çıktı. Yani pek çok şeyi inceledik, değerlendirdik. En önemli faktör Suriyeliler bir tehdit olarak algılanıyor. Alternatif grup Hollandalılardı, Norveçlilerdi. Onlar bize hiç benzemeyen, hiçbir bakımdan benzemeyen fiziksel ya da dini, kültürel unsurlar olarak. Ve işte buradan çocuklara geri gelirsem, evet kendimize benzer olarak algılıyoruz. Ama tehdit unsuru olarak çocukluktan itibaren tehdit unsuru olarak algılandıklarından yaşadıkları süreci çok daha zorlaştıran bir dışlanmaya maruz kalıyorlar. Çok küçük yaşlardan itibaren ve biz psikolojide biliyoruz. Evet, organizma kendini tamir potansiyeline sahip. Neyse ki öyle bir güçle donatılmış durumdayız. Ama bu ancak koşullar iyileştikten sonra oluyor. Şimdi diğer türlü beynin çevre etkilerine en açık olduğu dönem ilk 5 yaş. Ve bunu 10 yaşa kadar da çıkarabiliriz. Ön frontal bölge, kontrol becerilerimizden sorumlu olan, yani işte öfke kontrolü, davranış kontrolünden sorumlu olan bölge 10 yaşa kadar en önemli gelişmeyi gösteriyor. Ve bu şu anlamada geliyor. Travmanın etkilerine de en açık olduğu dönem ilk 10 yaş. Ve bu dönemde psikososyal destek çok önemli. Ama psikososyal desteği alabilmek için de önce bir böyle bir problem olduğunu söylemeleri gerekiyor. Fakat bu korkudan, yani zaten hali hazırda olan koşullar o kadar olumsuz ki, zaten iş bulma şansları o kadar düşük ki, ya da çocuklarının kabul edilme, arkadaş bulma ihtimalleri o kadar düşük ki, bütün bu psikolojik problemleri söyledikleri, rapor ettikleri zaman bu ihtimali kendileri için daha da düşürmüş olacaklar. Yani burada bir dilema var. Kırmamız gereken bir kısır döngü var ama
peki, evet, bir sıkıntı. Bilgi Hocam, şimdi bizim alan çalışmalarında özellikle dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi, çok sıklıkla karşılaştığımız noktalardan bir tanesi, gerek İstanbul'da, gerek Bursa'da, gerek Urfa'da, biz bu üç farklı bölgede, şehirde derinlemesine mülakatlarla, fokus gruplarla bir takım çalışmalar yaptık. Yerli toplumun üyeleri genellikle Suriyeliler konusundaki düşüncelerini dile getirirken sıklıkla Suriyelilerin fazla eğlenceye düşkün oldukları, kadınların süslerine fazla düşkün oldukları şeklinde aslında oldukça ön yargılı olduğunu düşündüğümüz bir takım basma kalıp cümleleri tekrarladılar. Biz de her defasında farklı bağlamlarda olmasına rağmen bu tür davranışların aslında travmayla baş edebilme, travmayla bir şekilde mücadele edebilmek için insanların gündelik hayatta geliştirdikleri taktiklerden birer tanesi olabileceğini söyledik. Dolayısıyla biraz böyle köprü olmaya çalıştık. Bunun psikolojide bir karşılığını bulmak mümkün mü acaba? Yani insanlar tabii önemli bir kısmı doktora gidemeyebilir, psikoloğa gidemeyebilir, hastaneye gidemeyebilir ki kendi toplumumuz için de bu geçerli.
Elbette, yani tabii.
Biraz önce Önder Hocam'ın ifade ettiği İstanbul özelinde düşünülürse Esenler, Bağcılar gibi yerler zamanında zorunlu göç mağdurlarının, Kürtlerin yaşadığı yerlerdi ve aslında bir anlamda bugün bakıldığında bu tür yerlerde yoksulluk nöbetleşe yaşanmaya devam ediyor. Bugün
elbette.
Suriyeliler yaşıyor, tabii. Afganlar yaşıyor, başka bir takım gruplar yaşıyor. Dolayısıyla gündelik hayatta insanların, göçmenlerin, mültecilerin ya da diyelim özellikle mültecilerin yaşadıkları, kendi ülkelerinde yaşadıkları travmalarla gündelik hayatta baş edebilme yöntemlerine ilişkin neler söyleyebiliriz psikolojide?
Şimdi aslında burada yine epidemiyoloji çalışmaları da bize fikir veriyor. Önder Hocam daha iyi bilecek de, fakat ben daha önce başka bir şiddet engelleyiciler aranıyor diye bir yazı yazmıştım bir gazete için. Orada karşıma çıkan isim Dr. Gary Slatkin'di. Amerika'da epidemiyoloji uzmanı ve Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 8 Afrika ülkesinde AIDS'in bitirilmesinde çalışmış ve bu bitirme yani nasıl efektif çalışmalar yürütüldüyse bu süreçlerin aynısını da Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırganlığın azaltılması için yapmış. Benzer süreçleri, aslında benzer bir mekanizmayı sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerdeki, yani söz konusu ilgili olan bütün ülkelerdeki göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların olduğu ülkelerdeki psikososyal destek çalışmalarının yaygınlaştırılması için de kullanabiliriz. Şimdi dil farkı çok önemli bir unsur burada. Arapça ve Türkçe. Ve psikolojik problemler için çare aradığınızda yine fiziksel hastalıklar için çare ararkenden farklı olarak konuşma üstüne ilerliyor iyileştirme süreci. Psikoterapi çok önemli. Hem ifade etme hem anlama kültüre dayalı. Burada arada bir tercümanın olması ve söylediklerinin anlaşılamayacağı olması ihtimali, yani bu düşünce psikososyal hizmet alma isteğini düşürüyor. Bu unsurlardan biri. Diğeri de biz yani göçmenleri alan toplum, evet, gelenleri bir tehdit olarak algılıyoruz ama onlar da bizi tehdit olarak algılıyorlar ve güvenmiyorlar. Kendi yaşadıkları güçlükleri açmak konusunda büyük çekinceleri var.
Ki geldikleri coğrafyada güven konusunda çok ciddi sıkıntıları olan bir topluluktan bahsediyoruz.
Evet. Tabii evet. Çünkü işte en önemli şey hayatta
yani
kalmak.
Yani muharabat denilen bir gizli haber alma teşkilatına, polisiye teşkilata karşı sürekli bir mücadele söz konusu. Dolayısıyla güven modern toplumların en önemli unsurlarından bir tanesi diyoruz. Orada yok. Geldikleri coğrafyada da o konuda sıkıntılar var ise orada başka bir takım travmalar gündeme gelebiliyor.
Evet. Burada dolayısıyla işte bu Gary Slatkin'in çalışmalarında kullandığı yöntem, Önder Hocam siz de biliyorsunuzdur epidemiyoloji çalışmalarında, o toplumun içinde, o grubun içindeki güvenilir, sözü geçen, yaşça daha büyük genellikle kişilerin yardımıyla, işbirliğiyle bu çalışmaların yayılması ve uzman kişilerin basit müdahalelerde bulunabilecek şekilde alt uzmanlar ya da işte daha yetkinliklerle donatılmış kişiler yetiştirmesi. Böylece bu bilgiye ve beceriye sahip insanların o grubun içinde yetişmesini, oluşmasını sağlamak. Yani böyle bir sistem geliştirmek gerekiyor. Bilmiyorum, Sağlık Bakanlığı'nın ya da Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın böyle çalışmaları var mı?
Yani şöyle söyleyeyim ben, aslında bir takım sivil toplum örgütleri de bunu yapmak istiyorlar. Çok fazla sivil toplum örgütü, uluslararası üstelik, bu alanda çalışmak istediler, istiyorlar. Mesela sınır tanımayan hekimler gibi ya da başka bir takım gruplar. Bunlar da tabii zaman zaman Sağlık Bakanlığı'yla sanırım bu son işte 2016'dan bu yana çok da tercih edilmediler veya çalışılamadı. Biz mesela bu sınır tanımayan hekimlere bir takım eğitimler verdik. Öyle bir talepleri vardı ama sonra bunlar ne yaptılar bilmiyorum açıkçası. Evet. Çünkü hakikaten iyi niyetli, kötü niyetli de olabilir, bilmiyoruz. Bizim enfeksiyon hastalıkları alanında epidemiyolojide istihbarat ekibi çok içine girer. Bunu ben bizzat yaşayarak görmüşümdür. Yani Amerikalılar olsun, Avrupalılar olsun. Çünkü biz bir yandan fiziksel, çok teknik gözükmekle birlikte teknik bir bölgeye gittiğimiz zaman o bölgenin pek çok demografik özelliklerini vesaire çıkarabiliriz rahatlıkla. O nedenle bunlar çok rahat götürülemedi bence. Bakanlık o anlamda bence elinden gelen hani şey sisteme entegre ederek yürütmeye çalıştı. Burada yapılan en iyi şey belki o bizim genel sağlık yaklaşımı denen şemsiyeye doğrudan dahil edilmeleri oldu. Örneğin Suriyelilerin ki işte tepkiyle karşılandı zaman zaman da. Diğer insanlar tarafından. Ama bu böylesi bir şey. Ben hep şöyle bakıyorum. O kadar insan örneğin bir Avrupa ülkesine gitseydi böylesine rahat bir tamponla karşılaşmayabilirlerdi. Yani bizim toleransımız ya da yine de her şeye rağmen hani daha üstten bakarsak toleransımız ve absorbe etme gücümüz diyelim.
Evet.
Sanki daha iyi gibi geliyor. Bu da bizim
yüzyıllardır... Onu kendileri de ifade ediyorlar.
Değil mi?
Evet, ediyorlar.
Yani bizim bu genetiğimizde olan belki de yani Türklerin ya da bu bölgede yaşayan insanların diyelim Türk derken de onu hani genel olarak Anadolu'da ya da burada İstanbul'da yaşayan toplulukların yüzyıllardır gelen bir esneklik şeyi olduğunu düşünüyorum. Adeta bu bizim genetiğimize işlemiş. Mesela bunu biz Almanlarda göremiyoruz ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde. Yani müthiş bir rigid karşı çıkış varken ben bizzat metrobüs kullanan, toplu taşım kullanan bir insan olarak buna şahit oluyorum. Hı-hı. Tepki şuna, metrobüs neden bu kadar kalabalık oldu? Hı-hı. Yani bu nüfusun, buna herkes tepki gösterir ama. Yani bir anda siz bir şehre 2 milyon kişi gelirse ve metrobüse binemez olursanız ya da metroya o zaman... Suriyeli'ye değil aslında tepkimiz ya da şeye değil ama koşullara yani altyapıya bu anlamda ortaklaşıyoruz aslında bir bakıma. Yani bu da aslında çok iyi tarafı. Yani çünkü siz yabancı gelmiş insanları rahatlıkla paylaşıyorsunuz. Sağlık sistemini paylaşıyorsunuz. Gerek yoksulluğu da paylaşabilirsiniz.
Yani, aslında söylediğiniz şey o kadar önemli ki diğer sosyal bilimlerde, antropolojide bunun şöyle bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Evet, oradaki temel mesele metrobüsün kalabalık olması. Ben de zaman zaman binen birisi olarak yani nasıl binip nasıl indiğimi anlatamam yani. Böyle değil mi? Yani indiğiniz zaman yarınız kalıyor, yarınız çıkıyor falan. Böyle
eskiden
garip
de
bir...
öyleydim.
Evet, eskiden de öyleydi.
Tabii,
şimdi yapısal problemler var.
Evet.
İnsanlar da bu yapısal problemleri dile getirmek için o anda mevcut temel tartışma konusu neyse, mainstream dediğimiz tartışma konusu neyse onun üzerinden dile getirmeyi daha anlamlı buluyor. Çünkü böylece daha fazla ses getirebileceğini varsayıyor. Neyi tartışıyoruz bugün İstanbul'da ya da Türkiye'de? Suriyeliler. Dolayısıyla o Suriyeliler üzerinden dile geliyor. Başka örneklere baktığımız zaman mesela Dresden örneği biz araştırma yaptığımız için biliyoruz. Dresden'de AfD, Alternative für Deutschland Partisi'nin müthiş böyle bir taraftar kitlesi var. Pegida'nın çıktığı yer, eski Doğu Alman şehirlerinden bir tanesi ve çok önemli tarihi bir şehir. Ama İslamofobya'nın da çok yaygın olduğu bir yer. Fakat işin enteresan tarafı İslamofobya'nın reel anlamda yaygın olmasını gerektirecek bir neden yok. Çünkü Dresden'de Müslüman yok. Yani elle sayılabilir kadar Müslüman. Dolayısıyla biraz önce Bilge Hocam siz de korkulardan bahsettiniz, tehditlerden bahsettiniz. Neden korkuyoruz? Bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Bilmediğimiz şeyi tehdit olarak görüyoruz. Burada da aslında Türkiye açısından bakıldığı zaman Suriyeliler özelinde konuştuğumuz zaman Türkiye vatandaşlarının çoğunluğunun Suriyelileri tanımadıklarını, Suriyeliler şeklinde bir sıfat ile tanımladıklarını ama isimlerini bilmediklerini, gündelik hayatta çok fazla karşılaşmadıklarını, çok fazla onların hikayelerini dinlemediklerini, bilmediklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten insan, eminim bunun tıpta, psikolojide karşılığı vardır. Bilmediğinden korkuyor.
Belirsizlik.
Ve belirsizlikten korkuyor ve o gün için yaşadığı temel meseleler neyse o meseleleri dile getirmek için egemen dili kullanıyor. Egemen dil Almanya üzerinde İslamofobia ise onu kullanıyor. Ama hiç alakası yoktur. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey aslında hani sosyal bilimlerde fenomenoloji diyoruz ya, görüngü bilim diyoruz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Evet. Değil mi? Öyle bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir.
Evet.
Yani belki rahatlatıcı hani Steve Jobs'un biyolojik babasının Suriyeli olması Amerikalılar rahatlatıyor.
Rahatlatıyor. Bir bağlantı kuruyor değil mi? Bir bağlantı kuruyor.
Evet. Ama yine bu ön yargı stigmatizasyon çalışmalarına bakıldığında Amerikan bayrağının önüne Obama'yı koyuyorlar ya da Amerikan bayrağının önüne işte Tony Blair'i koyuyorlar. Hangisi daha Amerikalı diye sorulduğu zaman Tony Blair daha Amerikalı çıkıyor. Ve bunu büyük bir kesim böyle cevap veriyor. Evet, yani dolayısıyla psikolojik süreçler çok etkili. Ve şeyi belirtmek isterim. Evet, Rakamları bilmek önemli. Psikolojik problemlerin ya da fiziksel problemlerin, rahatsızlıkların yaygınlığını, şiddetini bilmek çok önemli önlem alabilmek için. Ama demin söylediğim gibi bu rakamlar, yani bilgimiz gerçeği yansıtmıyor olabilir büyük olasılıkla. Dolayısıyla şimdi yaşanılan, artık bu bilgi bizde var. Yani hem savaş çatışması, bir ülkenin kendi içinde yaşadığı çatışma, yıllar süren şiddetli bir çatışma, hem de göç sürecinin ya da işte sığınmacılık başvurusunun, mültecilik sürecinin hepsi çok büyük bir psikolojik travma. Dayanıklı ya da dirençliliği yüksek olan insanlarda bile hem psikolojik hem fiziksel rahatsızlıklar oluyordur. Dolayısıyla bunların var olduğunu varsayarak, yani artık rakam, araştırmalar hep istatistikler üzerine. Evet, ben kaç doğru. araştırma okuduysam, evet. işte çocukların şu kadarında anksiyete problemi var, bu kadarında, tamam biliyoruz artık, bunun 15 tanesini daha yapmaya gerek evet, yok. Evet. Dolayısıyla biz var olan kaynaklarımızı, hem araştırmacılar hem uygulamacılar olarak var olan bilgi, işte para, zaman, enerji, bütün kaynaklarımızı aslında bu psikososyal desteğin, sağlık hizmetlerinin nasıl yaygınlaştıracağı üzerine kullanmalıyız. Yani bu bilgilere de sahibiz aslında. Önemli olan uygulamaya başlamak. Çünkü bir problem ne kadar çözülmeden devam ederse sonra düzeltilme ihtimali o kadar azalıyor. Yani iyileşmeye direnci artıyor, kuvvetleniyor. Zaman geçtikçe kuvvetleniyor. Daha sonra müdahale ettiğinizde çok daha fazla zaman, daha fazla emek, daha fazla bir kaynak aktarmanız gerekiyor.
Peki yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Şöyle bir tartışmayla toparlamayı ben kişisel olarak arzu ediyorum. Uyum konusu, entegrasyon konusu. Çünkü ben kişisel olarak çalıştığım insanlarla birlikte görüştüğüm, muhabbet ettiğim, hikayelerimi paylaştığım, hikayelerini öğrendiğim insanlara insan olarak bakıyorum. Onların kültürel, dinsel, etnik veya cinsel kimlikleri, sıfatları beni açıkçası çok ilgilendirmiyor. Böyle insan odaklı çalışmak, hak temelli çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve Türkiye'de de son dönemde aslında egemen söylemlere bakıldığında uyum, entegrasyon söyleminin siyasal düzlemde çok dile gelmediğini görüyoruz. Ama bizler biliyoruz ki, eminim sizler de öylesinizdir. Bürokrasinin farklı birimleriyle, bakanlıklarla çalışıyoruz ve entegrasyon konusunda ne kadar aslında doğru çalışmalar yaptıklarını ve bizlerin de onlara katkılarda bulunduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntı yok ama siyasal söylemlere bakıldığı zaman son dönemde geri dönüş söyleminin daha ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Yani İçişleri Bakanımızın zaman zaman sayılar verdiğini ve belki o çok fazla başka sayılar da veriyor, çok başka konulara da değiniyor ama medyada özellikle ön plana çıkarılan geri dönüş sayılarının giderek arttığı ve bir anlamda biraz önce de konuştuğumuz tehdit olarak görülen unsurlardan yavaş yavaş kurtulmaya başladığımız, yine bunları da tırnak içinde söylüyorum. Halbuki bakıldığında entegrasyon konusunun korkulmadan topluma çok daha doğru şekillerde anlatılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin, hayata geçirilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bilemiyoruz. Bu insanlar burada kalabilirler bir kısmı. Bir kısmı da geri dönebilir. Üçüncü bir ülkeye gidebilir pekala. Çünkü geçtiğimiz yıllarda çok sayıda oldu. Hani ben kişisel olarak entegrasyon konusunun o ya da bu şekilde en doğru konu, en doğru tartışma konusu olduğu kanaatindeyim. Çünkü benim varsayımım Avrupa'da yaptığım çalışmalarda, burada yaptığım çalışmalarda, dünyadaki örneklerine de baktığım zaman entegrasyon konusunun en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar eğer burada kalacaklar ise onlara entegrasyon konusunda yaptığımız bütün çalışmaların bize olumlu anlamda geri dönüş olacağını varsayabiliriz. Çünkü ne güzel ki bu insanları sağlık konularında, eğitim konusunda, istihdam konusunda, eğitim konusunda, başka alanlarda entegre etmişiz ki onların artık bize geri dönüşü olacaktır ve bu ülkeye ciddi anlamda bir katma değer sağlayacaktır. Ama bir kısmı eğer geri dönecek olursa ya da üçüncü bir ülkeye gidecek olursa yine aynı şekilde ben bu ülkenin, bu coğrafyanın kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu insanlar kendi ülkelerine döndüklerinde veya üçüncü bir ülkeye gittiklerinde Türkiye'nin elçisi olacaklardır. Madem ki bu ülkenin uzun yıllardan beri yumuşak bir güç olma iddiası var, demokratik anlamda, insan hakları anlamında bir takım iddiaları taşıyor bu ülke, o zaman bütün bu iddiaların gereği olanı yerine getirip bu insanların en azından kaldıkları bütün bu süre içerisinde rahat etmelerini sağlayacak elimizden devlet olarak, toplum olarak ne geliyorsa yapmalıyız ki yarın öbür gün bu ülkenin elçileri olabilsinler. Ben entegrasyon konusuna açıkçası bu şekilde bakıyorum. Yakın bir zaman önce de çok farklı akademisyenlerle, sağlıkçılarla, psikologlarla, iktisatçılarla Türkiye'nin uyum strateji belgesi için gerekli olan akademik çalışmayı yaptık ve şu anda Türkiye'nin uyum strateji belgesi diye bir belgesi var. Çok fazla konuşulmuyor ama öyle bir belge var. Türkiye'de çok doğru işler yapılıyor. Onlara hepimiz katkıda bulunuyoruz. Uyum konusundaki katkılarınızı bulunduğunuz disiplinden bakarak almak isterim.
Evet, burada aslında sizin çizdiğiniz çerçeve gayet doğru ve pratikte uygulamaya çalıştığımız şey. Aslında sağlık alanında düşünürsek her boyutunda daha sağlıklı bireylerin, ister göçmen olsun, ister yerli kendi vatandaşımız olsun, daha sağlıklı bireylerin gelişmesi, serpilmesi için ortamların yaratılması, sağlık ortamının bu yönde ilerlemesi ve bunu talep etmeliyiz. Yani bu yönde ilerlemeliyiz. Buna kafa yormalıyız. Daha sağlıklı bir toplum nasıl olabilir? Yani bedensel, ruhsal, her türlü açıdan. Bunu sağlarsak ve bunu sağlarken de göçmen olan ya da olmayan diye ayırmaksızın birlikte bir toplum, birleşik bir toplum yapısı düşünürsek bence en doğrusu o. Çok kazançlı çıkarız, evet, birçok açıdan. En temel, tek bir bireyi düşünürsek, bir ağacı düşünürsek, onun sağlıklı olması bizim için en önemli ki biz bunun profesyonelleri olarak, klinisyen olarak da tek başına gördüğümüz şey zaten karşımızdaki yaşadığı sürece her kim olursa onu iyileştirmeye çalışan bir mesleğin profesyonel olarak bunu isteriz. Diğer yandan ormana da bakarsak, ormanın da ancak sağlıklı olması içinde yaşayan ağaçların teker teker sağlıklı olmasıyla mümkün. Yani hem bir yandan ağaca bakmalıyız hem bir yandan ormana bakmalıyız. Ve ormanı oluşturanlar da ağaç olduğunu unutmamalıyız. Bunu Türkiye bana kalırsa fena bir sınav vermedi. Tarihsel ya da genel şeylere bakarsak. Ama bunu nedense daha iyi kullanabilirdi gibi geliyor. Bunu tabii politikacıların bir takım politik günlük söylemlerle değişebilen bir şey. Ama ben bilimsel açıdan bakarsam bizler tabii bilim insanları olarak daha tarihsel bakabiliyoruz. Yani geçmiş 100 yıla ya da 200-300 yıla kadar gidebiliyoruz ama politikacılar daha kısa vade bakan insanlar. Ama bu açıdan sanki daha iyi kullanılabilir, daha iyi söylenebilir. Şunun için söylüyorum. Avrupa Enfeksiyon Hastalık Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim ben ve orada göçmen sorunu konuşurken işte Almanlar konuşuyor mesela veya İtalyanlar konuşuyor. İşte ne bileyim, oysa Türkiye en büyük yükü çeken ülke. Bu bir bakıma zoruma gidiyor. Yani şey için değil, sonuçta Türkiye adına benim kendi insanlarımın, işte bakanlıkta çalışan meslektaşlarımız dahil ciddi bir çaba sarf ettiler. Evet. Biz bunu neden anlatamıyoruz acaba gibi. Öyle bir
neden?
Şeyi. Evet, yani bunu
neden yokuz?
Bilmiyorum. Burada
bilim insanlarının anlatması gerekiyor.
Bilim insanı anlatması gerekir. Burada bilim insanlarının politika yapanlarla daha içli dışlı olması bence. Evet. Bence bilimi gündelik politika içerisinde daha rahat kullanmak durumundayız. Esas o. Yani buradan böyle bir yan sonuç gerçi.
Bu İdeolojik tartışmalardan arındırılmış bir şekilde değil mi?
Evet.
İhtiyaç varsa o ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Bilim insanlarının da o noktada çok önemli katkıları var.
Tabii burada bilim insanlarının politika yapanlarla diyelim. Aslında çoğu zaman da birlikte çalışıyoruz belki bir bakıma ama. Yine de burada da bir güvensizlik alanı var yani, evet, karşılıklı. Evet. Oysa çok daha rahat çalışıldığı zaman herkesin kazanacağı bir yapı olur gibi geliyor bana. Yani bilim insanlarına daha çok güvenilmesi, daha çok ön açılması, Ya onlar da zaten bilim insanları da toplum için çalışıyorlar. Yani bunun anlaşılması gerekir belki. Böyle bağlayabilirim evet, sonuçta.
Peki, teşekkürler. İyi hocam.
Evet, şimdi entegrasyon konusunda düşününce tabii Suriyelilerin, Suriyeli göçmenlerin hangi topluma entegre olmasından söz ediyoruz. Şimdi Türkiye toplumu o kadar travmatik şeyler yaşıyoruz. Hakikaten o kadar büyük zorluklar yaşayan, ekonomik olarak, politik olarak, sağlık olarak yani sağlığımızı etkileyen o kadar çok şey var ki. Şimdi kontekstüalizm diye bir kavram vardır. Nasıl bunu Türkçe'ye çevirebiliriz?
Bağlamlaştırmak.
Bir davranışı anlamak için, yaygın olan bir davranışı anlamak için önce o davranışın bağlamını incelemek ve anlamak gerekir. Ve ancak o koşullar ortadan kalkacak ki davranış değişsin. Bir davranış işlevsel olmaya devam ettiği sürece sürecektir, devam edecektir. Dolayısıyla entegrasyon için en önemli koşullardan biri Türkiye insanının bu tepkiselliğinin ve dışlama eğiliminin azalması. Bunun için de bağlamda, kendi yaşam koşullarında bazı iyileşmelerin olması gerekiyor. Ama toplum büyük bir travmadan geçiyor. Ve en başta konuştuğumuz gibi en önemli şey hayatta kalmak. Yaşam hayatta kalma güdüsü. Bu tehlikede olduğu sürece, bu tehdit altında olduğu sürece idealde bekleyebileceğimiz davranışları görmemiz, yerleştirmemiz toplumda çok zor olur. Dolayısıyla bağlamı anlamak önemli. Evet, yani şimdi ben Avustralya'da da çalıştım göçmenlerle. Siz de öyle Avrupa'da çalıştık. Şimdi koşullar çok farklı. Entegrasyon için Avustralya'da çok fazla sayıda göçmen nüfusu vardır Avustralya'da. Ve onların entegrasyonu için, topluma entegrasyonu için ne yapılması gerektiği bilinir. Çok huzurlu, sosyoekonomik düzeyi çok yüksek, refah düzeyi çok yüksek bir ülkedir Avustralya. Ben gittiğim zaman kaç hafta, birkaç ay, hatta birkaç yıl hep bir olay çıkacak diye bekledim. Hiçbir şey olmadı. Şimdi dolayısıyla orada entegrasyon için bilinen süreçler, adımlar hepsi işe yarar. Fakat onları Türkiye'de uygulamak daha zor. Çünkü Türkiye kendisi büyük bir travmadan geçiyor. Ve bunların çözülüyor olması çok önemli. Mültecilerin ya da işte göçmenlerin bir politik malzeme yapılmaması çok önemli. Bunlar maalesef bizim elimizde olan şeyler değil. Ama biz en azından bildiğimiz şeylerin uygulanması için işte böyle konuşabiliriz, ısrarcı olabiliriz, önerilerde bulunabiliriz. En azından küçük küçük gruplarda bunları yapabiliriz. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için. Okullarda tabii çocukların dışlanmaması ya da kabul edilmesi için en azından çocuklarda etkili yöntemler vardır. Fakat onlar da ailelerinden elbette ki etkileniyorlar. Dolayısıyla biraz genel bağlama bağlı fakat elbette ki vazgeçecek, umutsuzluğa kapılacak bir durumumuz yok.
Yok. Peki. Madem eğitimle siz bitirdiniz, ben de müsaade ederseniz bağlayayım. Hakikaten göç konusundaki farkındalığın bir şekilde üzerine gitmek, onun daha fark edilebilir bir konu olduğunu, bütün olumlu, daha çok olumlu yanlarıyla, olumsuz yanları da mutlaka vardır, travmalar açısından bakıldığında. Ama Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığı zaman hatırlayalım, bizlerin ortaokul, lise kitaplarında göç konusu Orta Asya'dan bir türlü gelmek bilmeyen kabile, Türk kabilelerinin göçü konuşulurdu, değil mi? Uzun yıllar onları konuştuk, hala da gelebilmiş değiller. Evet. Daha sonra bir takım ilerlemeler oldu, değişmeler oldu, gelişmeler oldu ve göç konuları lise kitaplarında, ortaokul kitaplarında tartışılırken Avrupa'daki işçi, Türk işçileri konusu geldi. O eklemlendi müfredata. Ama biz biliyoruz ki Türkiye ve göç denildiğinde bu iki konudan çok daha başka, çok daha fazla konu mevcut. Burası bir göç ülkesi. Bu nedenle biraz önce Önder Hocam da haklı olarak ifade etti. O genlerle tanımladı. Biz sosyal bilimlerde habitus ile anlamaya çalışıyoruz. Yani bu coğrafyanın farklı olanı içine alma, onunla birlikte değişme gibi bir habitusu var. Etnokültürel açıdan, dinsel açıdan bakıldığı zaman bu coğrafya binlerce yıldır farklı uygarlıkların, dinlerin, kültürlerin, etnik grupların, dillerin geçtiği bir coğrafya. Dolayısıyla biz çok biliyoruz onu aslında.
Evet, dil çok önemli. Ortak
evet,
dil.
Evet.
Dil farklı olduğu zaman hemen ayrıştırma başlıyor. Dil
evet,
çok önemli.
Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla bütün bunların üstesinden gelebilmek ve bunu avantaja dönüştürebilmek için de ilkokuldan hatta aileden, anaokulundan başlayan bir farkındalık olması
evet,
gerekiyor. Toplumsal anlamda bu var zaten ama bunu bir de eğitimle, siyasetle birlikte yoğurmak gerekiyor. Bu konuyu günlerce konuşabiliriz hakikaten, abartmıyorum ama isterseniz burada sonlandıralım. Değerli hocalarım, Önder Ergönül Hocam, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Bilge Selçuk Hocam, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve ben Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Dinleyicilerimize de iyi yıllar dileyelim. Çok
İyi
teşekkür
yıllar
ederim.
Diliyoruz. Size
İyi
de
yıllar.
Çok teşekkür ediyoruz Ayhan
Sağ
Hocam.
Olun. Evet,
sağ
çok
olun.
Teşekkür ederiz gerçekten böyle bir sohbet için. Mutlu yıllar, iyi yıllar, sağlıklı
Evet.
Yıllar.
Sağlıklı yıllar, evet.
Umarım önümüzdeki yıl Suriyeli göçmenler, mülteciler, dünyanın her yerindeki göçmenler için çok daha iyi şeyler göreceğimiz bir yıl olur.
Evet, bu umutla o zaman bitirelim. Peki,
Evet.
çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkürler.